Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 29 Temmuz 2016 saatler 17.30 RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle programında. Askeri darbe girişiminin üzerinden tam 2 hafta geçti. Geçen hafta değil, önceki hafta Cuma günü saat 22.30 sıralarında artık bütün Türkiye ne oluyor sorusunu sormaya başlamış ve aslında o uzun gece başlamıştı. 2 haftanın sonunda genel bir bilançoya bakacağız bugün. O genel bilançonun Türkiye'yi nasıl endişelendirdiğini, köşelerden dile getirilen o endişeleri aktaracağız. Canlı yayın konuklarıyla da konuşacağız. Çok ciddi bir gözaltı furyası oldu. Tutuklananlar var. Askerde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilenler ve dün akşam itibariyle yaş toplantısı da yapıldı. O merak edilen toplantı başbakanlıkta yapıldı. İlklere sahne oldu ama herhangi bir sürpriz ortaya çıkmadı. Yaş kararlarının ortaya çıkardığı tabloyu da bu işi çok yakından takip eden gazetecilerle konuşacağız. Yani biraz muhasebe yapacağız bugün. Komuta kademesi istifa eder mi, ayrılır mı, yaşta böyle bir karar çıkar mı diye bekleniyordu. Öyle olmadı. Onun dışında bir takım kritik noktaları atamalarda yapıldı. Ama hala Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilişiği kesilmesi muhtemel personelle ilgili yeni bir kanun hükmünde kararname beklentisi var. Yaşın kodlarını Metehan Demir'le konuşacağız. Gazetecilere yönelik operasyonlarda bugün adliye günü diyebiliriz. Adliyeye çıkartıldılar gazeteciler, ifadeleri alındı. Nazlı Ilıcak gibi, Bülent Mumay gibi, Şahin Alpay gibi, ki onların hala emniyette soruşturmaları devam ediyor. Ters kelepçe ile emniyetten sağlık kontrolüne götürüldüler ve buna ilişkin gerçekten ciddi itirazlar da söz konusu. Hem son durumu aktaracağız size gazetecilere yönelik bu operasyonda, hem de önümüzdeki dönemde beklentileri ve eleştirileri. Yine enteresan ifadeler var. Bugün de Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın ifadesi çıktı. Onu aktaracağım size. Duyunca şaşıracaksınız. Onun dışında alt düzeyde de olsa darbeye katıldığı iddia edilen isimlerin açıklamaları, bir de muhafız alayının bu darbe girişiminde oynadığı kritik rol. İşte bunlara ilişkin ifadeler de programımız içinde yer alacak. Bugün kritik bir kararı Başbakan Binali Yıldırım açıkladı. Kazan'daydı, cuma namazını orada kıldı. Biliyorsunuz Kazan'da darbe gecesi 9 Kazanlı hayatını kaybetmişti. Mürte'de Akıncılar üstüne gitmeye çalışırlarken öldürülmüşlerdi. Kazanlılara dedi ki Mürtet, yani Akıncılar üssü kapatılacak. Devlete silah çekilen yerlerden çıkan askeri araçların bulunduğu bölgeler artık sivilleştirilecek dedi. Çok tartışılacak bir karardı. Bunu da konuşacağız. Ama Erdoğan'ın bir sözü vardı ki o çok önemli. Bu darbenin arkasında Amerika Birleşik Devletleri mi var? Hep üst akıldan üst akıldan bahsediliyor ya. Amerikalı bir komutanın yaptığı açıklama üzerine Erdoğan'ın sert çıkışı, sen kim oluyorsun demesi ve o komutanın Türkiye'de darbecileri eleştirmek yerine Amerika'nın operasyonlarını öne çıkartması çok konuşulacak ve Erdoğan'ın sözleri de elbette. Amerika'nın bu durumunu da değerlendireceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bundan sonrasına ilişkin beklentileri de konuşacağız elbette. Firari olan askerler var. Onların durumu ne olacak? Meydanlar dolu. Nereye kadar daha meydanlarda demokrasi nöbeti tutulacak? Bunun siyaseti etkisi, bütün bunlar gündemimizde. Yaklaşık 1,5 saat boyunca beraberiz haftanın son programında. Frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Ayrıca bir de bunu izle.com adresine girerseniz YouTube üzerinden yaptığımız yayını da izleyebilirsiniz diyelim, başlayalım.
Böyle bir terör olayının altına imza atıyor. Bilmiyorum, çok inanması güç geliyor bana.
İnanması güç bence geliyor bana. İnanması güç olan bir şey yok.
Öyle
kim kalkıştıysa, kim genelkurmaydan yayınlanan o emri alıp uygulamaya giriştiyse bu yapının ya üyesidir ya hizmetindedir. Başka açıklaması bunun yok.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle.
Şimdi 1681 askerin zaten kanun hükmünde kararname ile ilişkileri kesildi Türk Silahlı Kuvvetleri ile yaş toplantısından önce. Sonrasında da dün Başbakanlık'ta Çankaya Köşkü'nde yaş toplantısı, Yüksek Askeri Şura toplantısı yapıldı. 3 gün süren toplantı bu kez 5 saatte bitirildi. Sonrasında süratle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gitti kararlar. O kararlar çerçevesinde de imzayı attı Cumhurbaşkanı. Yine geçmiş yaşlardan farklı olarak sonuçları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı. Açıkladı ama yaşta çok fazla bir sürpriz olmadı. Örneğin bu darbe girişimini engelleyememekle eleştirilen isimlerden birisiydi Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar. Hulusi Akar koltuğunda Genelkurmay Başkanı olarak görevine devam edecek. Yaşar Güler ikinci başkandı. Bu darbe girişimi sırasında derdest edilen isimlerden birisiydi. Derdest edilip Akıncılar üstüne götürülen. O jandarma genel komutanı oldu. Jandarma genel komutanının zaten süresi doluyordu. Eğer bu darbe girişimi olmasaydı da emekli olacaktı. Belki de yeni sayılabilecek olay 1. Ordu Komutanı'nın Ankara'ya çekilmiş olması. Hatırlayacaksınız, kritik bir görev üstlenmişti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aramış, İstanbul'a gelin ben sizi burada korurum demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın size nasıl güveneceğim sorusuna ise beni Bahçeli'ye sorun diye cevap verdiği iddia edilmişti. İşte o komutan 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar artık Genelkurmay'da en önemli koltuklardan birisinde, 2. Başkanlık koltuğunda oturacak. Hava Kuvvetleri Komutanı da yerini korudu. Deniz Kuvvetleri Komutanı da yerini korudu. Yani komuta kademesinde çok bir değişiklik olmadı. Dün akşam yapılan tartışma programlarının tamamında hiçbir değişiklik olmaması çok sıkça da sertçe de eleştirildi. Bu kararlar sonrasında Yaşar Güler eğer bir aksilik olmazsa gelecek sene jandarmadan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na geçecek. Sonraki sene Hulusi Akar emekli olmasının ardından Hulusi Akar'ın da Genelkurmay Başkanı olacak. Genelkurmay Başkanlığı'ndan bu konuya ilişkin yapılan bir açıklama var. Orada 29 Temmuz 2016 tarihinden geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 99 albaysa general ve amiralliğe yükseltilmiştir deniyor. 20 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatılmış. Tabii 140'a yakın amiral ve generalin de bu darbe girişimi nedeniyle orduyla ilişkinin kesildiğini hatırlatalım size. Şimdi Yüksek Askeri Şura toplantısına ilişkin gelişmeler böyle ve aynı zamanda orada o toplantı devam ederken hem soruşturmalar hem gözaltı kararları da uygulanmaya devam ediyordu. Efkan Ala bugün bir açıklama yaptı. Genel bir açıklama, takip etmekte güçlük çektiğimiz için o genel açıklamayı aktarayım size. Darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlarda 18.044 kişinin gözaltına alındığı bilgisi var Efkan Ala'nın açıklamasında. 9.677 kişi de bu çerçevede tutuklanmış durumda. Tekrar edelim, 18.044 kişi gözaltına alındı ve 9.677 kişi tutuklandı. Pasaportu iptal edilenlerin sayısı, dikkat edin buraya, tam 49.000. Aynı zamanda operasyonların da devam ettiğini söyleyelim. İzmir'de, İstanbul'da birçok noktada operasyonlar var. Gözaltına alınan gazetecilerin ifadeleri için Çağlayan Adliyesi'nde olduğunu da hatırlatalım. Ve hem yaş kararları ve kararlar sonrasında ortaya çıkan tablo, hem önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler, ikinci haftasında darbe girişimi sonrasındaki olağanüstü hali konuşmak üzere telefon attığımızda Ali Bayramoğlu var. Yeni Şafak gazetesi yazarı. Hoş geldiniz Ali Bey.
Merhabalar.
Merhabalar. Siz bugünkü yazınızda biraz hani hem de Ankara'da hazırlanan iddianameyle birlikte durumun, özellikle askeri okullardaki durumun vehametini, aynı zamanda bu Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgütlenmesine ilişkin bilgileri ortaya koyup aman farklı yollara yönelinmesin, bu ciddi bir mesele, bu meselenin çözümü gerekiyor dediniz. Çünkü çok korkutucu rakamlar var ortada. O çözümle kastınız ne özellikle? Bir de bu olağanüstü hal uygulamasının amacından saptığına ilişkin bir kaygınız var mı?
İkincisinden başlayayım. Bir kere olağanüstü hal uygulamaları genel olarak amacından saparlar. Çünkü ismi üstünde bunlar olağanüstü hal ve olağanüstü hukuk ve olağanüstü uygulamaları işaret eden durumlardır. Yönelmesi gereken sorun, kesim, suç belli olmakla birlikte bunların özellikle toplumsal alanda işlenen suçlar, darbe suçu da öyle bir suçtur, olduğu dikkate alınırsa işte onların desteklerinden onlara yataklık edenlere kadar uzanan bir dizi soru işareti bırakan durumlarda ortaya çıkarır. Fransa'da bir yaşadı. O kişi terörle olmadığı halde ya da net bilgi bulunamadığı halde aylarca ev hapsinde tutuldular olağanüstü hal rejimine dayanarak. Şimdiki bizdeki durum da biraz bir tabii tabloya işaret ediyor ama bunun ötesine de geçiyor. Zira bizim uygulamalarımız her zaman olduğu gibi suçun şahsiliği ilkesinden ya da masumiyet karinesinden yola çıkmıyor. Hele böyle darbe gibi çok büyük bir hamleyle karşı karşıya kalınca devlet sistemi ve bu hamle sadece içerisindeki bir asker grubundan değil, sivilleri tarafından doğrusu ikisinin tutku olarak ele alınca tabii bu dokunçuyla yönelik bir refleksle harekete geçildi ve bugün karşımıza çıkan tabloya baktığımız zaman dikkaten işte Fethullah Gülen yapısıyla, cemaatiyle, FETÖ'süyle ilişkisi olan yazarlar, kişiler, hatta onun iyi niyetli üstten bile bir takip.
Bir saniye, şimdi sesinizi almakta güçlük çekiyorum. Evet. Bir arkadaşlarımız bir baksınlar, belki biraz daha net alalım. Çünkü söylediğiniz şeyler önemli ve dinleyenler de mutlaka buna dikkat edeceklerdir. Olağanüstü hal, zaten adı üstünde diyor Ali Bayramoğlu. Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Bu dönemde amacından sapması da normaldir. Şimdi masumiyet karinesine dikkat çektiği, ayrıca masumane hislerle bir takım destekler veren isimlerin de bu çerçevede tutuklanmalarının ortaya çıkartabileceği sıkıntılardan da bahsediyor. Sorduğumuz soru şuydu, önemli bir soru. Olağanüstü hal hükümet tarafından açıklandığında, olağanüstü hal dönemi, 3 aylık bir olağanüstü hal dönemi, bunun devlete yönelik bir girişim olduğu ve devletin kendisi için olağanüstü hal ilan ettiğini, bu FETÖ'cü grubun devletten tümüyle temizlenmesi için bir organizasyonun içinde olunacağını söylemişti. Peki amacından sapması ne demek? Amacından sapması şu demek: özellikle çok sayıda gazetecinin gözaltına alınması, gazetelerin kapatılması, radyoların, televizyonların kapatılması acaba sorusunu da gündeme getiriyor. Bununla birlikte mesela Mersin'de bu suça ortak olmayacağız diyen akademisyenlerin görevlerinden uzaklaştırılmaları, yine bu olağanüstü hal yetkilerine dayanılarak işte o şüpheleri arttıran sorunlardan birisi. Bu şüphelerin artması da darbe sonrası girişilen çok büyük temizlik harekatına ilişkin acaba muhalefete yönelik de bu olağanüstü yetkiler kullanılıyor mu sorusunu gündeme getiriyor toplumun belli kesimlerinde. İşte Ali Bayramoğlu'yla bu meseleyi özellikle konuşacağız ama bunun yanında tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nde özellikle iddianamelere de geçmiş olan bir takım iddialar var. Son dönemde cemaate yakın olmayan hiçbir ismin subay ve yükselmesi için de herhangi bir destek bulamadığı konuları vardı. İşte bunları da değerlendireceğiz. Ali Bayramoğlu, umuyorum bu sefer sesi daha net bir şekilde karşımızda. Duyabiliyor musunuz beni?
Evet. Ben duyuyorum sizi.
Şimdi gayet iyi geliyor sesiniz. En son masumiyet karinesinden bahsediyordunuz ve işte bir takım gruplarla masum bir takım ilişkiler içinde olan insanların da bu dönemde zarar görebilme ihtimalinden.
Görebilme ihtimali değil, zarar görmeye başladılar bile. Bugün özellikle Fethullah Gülen cemaatinin gazetesi, bir dönem gazetesi olan Zaman ve yan kuruluşlarında yazı yazan, Gülen cemaatini savuran, bir siyasi pozisyon alan ya da bir fikri pozisyon olan kişiler, işte Şahin Alpay gibi, Hilmi Yavuz gibi, Nazlı Ilıcak gibi, Ahmet Turan Alkan gibi, Bülent Korucu gazeteci, evet, pek çok insanın takibata uğruyor olması tabii insanda endişe ve soru işaretleri yaratıyor. Tamam, şunu anlıyoruz, çok büyük bir darbe girişimi.
Evet.
Bu darbe girişimini sadece askerler yapmadı. Öyle görüyoruz. Bunun sivil uzantıları, sivil bağlantıları da var. Bu yapının bütün devlet içerisindeki ayağı harekete geçti gibi gözüküyor. Bununla ilgili tedbir almak gerekiyor. Tedbirler sert de olabilir. Tedbirler can da acıtabilir.
Kimyasını ama bozdu çünkü, değil mi, devletin bir anda? Tabii, yani çok oldu. Büyük bir yani olay.
Tabii, yani mesela şunu anlayabiliriz. İdari tedbirler alınıyor. 51 kişi açığa alındı.
Evet.
Şimdi çok kitlesel bir rakam. Muhtemelen pek çok masumun canı yanıyordur. Ama burada yutkunmak zorunda kalıyoruz. Yani çünkü gerekli bir tedbir bu. Ama söz konusu olan adli tedbirler olduğu zaman, yani gözaltına alma, tutuklama vesaire gibi konular söz konusu olduğu zaman, işte orada hakikaten suçun şahsiliği meselesi, suçun ve cezanın şahsiliği ilkesi son derece önemli bir ilkedir. Şimdi siz örneğin Şahin Alpay'ı yazdığı yazılardan dolayı, Fethullah Gülen'in savunmasından, onun masum bir din adamı olduğu inancını dile getirmesinden dolayı bu yapıya yataklık ve yardım yapmakla suçlarsanız, o zaman zannederim Türkiye'de gözaltına alınmayacak insan bu sahada
ya,
yok.
Bu işin ucunu bulmakta güçlük çekersiniz ve bir bölümü de zaten siyasete dayanır. Yani eski
o zaman
çok
başbakana da,
yani,
başbakanına da gider, size de gider, bana da gider, herkese gider.
Herkese yani, gidebilir.
Sonuç olarak burada bu sağlam bir mantık değil. Ergenekon döneminde yapılanı şimdi tekrar yapmanın da Türkiye'ye ve demokrasiye hiçbir faydası yok. Yani demokrasiyi yeniden yapılandıralım, askeri tehlikeyi uzak tutalım derken bu kez başka sorunlar üretmeyelim.
Şöyle bir bakış olabilir mi? Çok pardon. Biz aslında eskiden 17-25 Aralık'tan önce bu cemaati masum, alnı secdeye geldiği için kimseye zarar vermeyecek bir yapı olarak görüyorduk. 17-25'ten sonra zaten terör örgütü olarak ilan ettik. Hala bu yapının içinde olan isimler de bize göre teröristtir gibi bir bakış var.
Ama yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani mantık olarak ben böyle düşünüyorum, bilmiyorum ama böyle düşünmeyenlere böyle düşüneceksin diye bir dayatma olabilir mi? Bu devletin vermiş olduğu bir karardır.
Evet.
Şimdi cemaatin ya da Fethullah Gülen yapısının eğri dokularıyla belki de hiç eğri olmayan kişileri arasında da mı ayrım yapılacak? Bunlar çok mantıklı şeyler değil.
Doğru.
Yani burada şu refleksi anlamak mümkün. Evet, çok büyük bir bela var. Devlet çöküyordu. Bugün %44'e yakın, %42'ye yakın Türk ordusu generalinin toplamının %42'si ihraç edildi. Bu neredeyse ordu generallerinin yarısına yakınının bir yapı tarafından denetlenmiş olması, kontrol altına alınmış olması demektir. Ben bunun alt gruplarda da, yani subay sınıfında da, astsubay sınıfında da bu oranlarda olma ya da bu oranlara yakın olma ihtimalinden korkuyorum. Eğer böyleyse, ki böyle olmasa bile şu tablo bile kendi başına
zaten büyük bir tablo, tabii.
Büyük bir yangın. devlet böyle bir kriz görmedi devlet olalı Türkiye'de. Yani Cumhuriyet tarihinden bahsediyorum. Tabii tedbir alınacak. Bu tedbir alınırken de siyasi partiler, basın, ilgili kurumlar elbette bir araya gelecek. Ama ben hep onu söylüyorum, bu tür dönemler aynı zamanda kuruluş dönemleridir. Bir şeyi nasıl kurarsanız öyle gider. Temeli sağlam tutarsanız sağlam çıkarsınız binayı. Hukuksuzluklar üstüne değil, azami hukuk ve azami özgürlük fikri üstüne de önlem almanın ben mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu konuda tabii devletin tüm kurumlarının hassas olması lazım. Bu sadece bir kişinin, örneğin Cumhurbaşkanı'nın böyle yapın demesiyle olmaz. Savcının da ona göre hareket etmesi lazım ama böyle olmuyor.
Valilerin de ona göre hareket etmesi lazım herhalde. Yani geçenlerde sizi sosyal medya üzerinden Fethullahçı olmakla itham edenleri de gördükten sonra bu sosyal medyada inanılmaz bir terör esiyor zaten. Yani evet, en küçük bir eleştiriyi dile getirdiğinizde aman dikkat deyiverdiğinizde birden Fethullahçı oluyorsunuz. Aslında Balyoz döneminde de darbeci oluyordunuz.
Aynen öyle.
28 Şubat döneminde askerci oluyordunuz falan yani. Bu,
yani
bu eski bir hastalık.
İranik olarak şunu da söyleyeyim. 2009-2010'da Fethullah Gülen bir bela örgüttür diyenlerden biri olmaya başladım. Yazılar yazmaya başladığım zaman liberal kesimden İslami kesime kadar yani benim arkadaşlarımdan AK Parti çevrelerine kadar büyük bir öfkeyle karşılanmıştım. Şimdi aman ölçüyü kaçırmayalım dediğim için öfkeyle karşılanıyorum. Bunlar bizim hastalıklarımızı gösteriyor. Yani bunlardan çıkmamız lazım. Ne olağanüstü önlemlerde ölçünün kaçması, kimilerinin sandığı gibi Türkiye'de sadece hükümetin olağanüstü rejim ve darbe gerekçesiyle bir otoriter rejim tesisine işaret eder. Ne de hükümetin ve onun etrafındaki insanların iddia ettikleri gibi tehlike hukuk kurallarını göz ardı etmemizi müsaade eder. Bu iki unsuru yan yana koyabilirsek yol alabiliriz. Çok da zor değildir. Bu bir refleks, demokratik refleks meselesi. En azından bunu bu dönemde oluşturabiliriz.
İkinci soruya geçeceğim ama ondan önce bir haber, şu anda gelen bir haber. Bülent Mumay da Hürriyet.com.tr'nin eski genel yayın yönetmeni de gözaltına alınan gazeteciler arasındaydı.
Evet.
Onun serbest bırakıldığı haberini verdi arkadaşlarımız şimdi. En azından
çok
iyi bir
geçmiş
haber.
Olsun
evet, geçmiş olsun diyelim. Buyurun.
İnşallah bütün arkadaşlar hepsi serbest bırakılırlar. Yani bu hakikaten çok önemli ve çok gerekli. Unutmamak lazım. Burada gelecek bir tutuklama darbe kadar kuvvetli bir tahribat.
Yani ama tabii bu haberi verdik. Bülent Mumay savcılıktan serbest bırakılmış. 20 gazeteci içinde tutuklama talebi var. Onlar da hakimliğe sevk edilmişler.
Şimdi
Nazlı Ilıcak dahil.
Söyleyeyim. Öyle mi? Nazlı Ilıcak dahil. Buna üzüldüm. Yani Nazlı Ilıcak evet çok son dönemlerde her konuda olduğu zaman gibi her zaman olduğu gibi. karakteri ve yapısı öyle. Aşırı işin içine girerek aşırı bir savunma ve ön plana çıkma çabası gösterdi. Bu cemaat hükümet kavgasında ama eminim ve başka türlüsü zaten mümkün görünmüyor. Nazlı Ilıcak bu organizasyonla hiçbir alakası olmayan, sadece fikren bunun böyle olduğunu düşünen bir insan.
İnanan yani buna. İnanan bir insandı. Yani bunların doğru
tabii,
yolda olduğuna
canım,
inanan
her zaman
bir insandı.
Böyle diyor. Asker meselesinde, darbe meselesinde son derece hassastır. Eminim darbeden sonra kafası dünyası darmakarışık olmuştur zaten.
Muhtemelen tabii.
Evet yani durum o.
Bir şey daha sormak isterim. Şimdi Türkiye'de böyle bir ortamı yaşıyoruz biz. Çok ciddi bir tehlikeyle de karşı karşıya kaldık toplum olarak. Sonraki uygulamalar nedeniyle midir bilmiyorum ama Batı'da da çok ciddi endişeler sık sık dile getirilmeye başlandı. Mesela Avrupa Birliği'nden çok sık eleştiri geliyor. Onlar anlamıyorlar mı Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehlikeyi sizce? Yoksa gidişattan mı kaygılılar?
Valla herhalde ikisi birden. Yani bir kere bir güvensizlik var. Yani üç şey diyebiliriz. Bir kere Türkiye'nin rotasıyla, Türk siyasal sisteminin rotasıyla Batı rotası birbirinden ayrı hareket ediyor. Son dönemlerde daha da ayrı hareket etmeye başladı. Gerek değer sistemleri açısından, gerek demokrasiye verilen anlamlar açısından. Bir tarafta sosyolojik eşitlenme önemsenirken diğer tarafta basın özgürlüğünün önemsenmesi örneğinde olduğu gibi ve çıkarlar açısından bir ayrışma yaşandı. Dolayısıyla burada Türkiye'ye bakışın bir ön yargılı bakış olduğuna ya da kısmen haklı, kısmen haksız bir bakış olduğuna işaret etmek lazım. Kısmen haklı derken evrensel değerler açısından, yani Batı kendi değerleri açısından Türkiye'ye baktığı zaman aynı şeylerin burada olmadığını görünce bunun üstüne kurulu bir eleştiri dile getiriyor. Ama başka bir açıdan bakabilse, mesela Opus Dei diye bir yapının bizde de olabileceğini, bütün devleti işgal edebileceğini görmüş olsaydı muhtemelen bugün bu soruna ve burada alınan önlemlere daha farklı yaklaşırdı. Birincisi bu. İkincisi şu, tabii bir ben çok baskın bir oryantalist bakış olduğunu düşünüyorum. Yani işte Arap dünyası için nasıl bir ara yani Müslüman bu Mısır, Tunus ancak otoriter bir laiklikle ve diktatörlerle idare eder. Onun dışında bunlar bu işi beceremezler bakışı hakimse bizim için de biraz aynı bakış geçerli diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de... alo?
Duyuyorum, dinliyorum sizi.
Türkiye'de insanların örneğin sokağa çıkması, tankların önüne kendini atması, sivillerin böyle hadiselerde ölmesi bir başka Avrupa ülkesinde olsaydı herhalde demokrasi tarihinin en önemli sayfalarından biri olarak taşlandırılırdı.
Ki bunun yani örnekleri de var yani Rusya'da oldu, Çin'de oldu, Tiananmen Meydanı'nda.
Evet, ki bizde çok keskin oldu. Yani bizde olan başka ülkelere oranla hakikaten daha keskin oldu. Yani bunu bile görmemek demek ki burada görmek istediği, bakmak istediği şeyi kendisi karar veriyor. Pek çok gazeteci geliyor bana, konuşuyorlar. Daha sonra yazdıkları yere bakıyorum. Yani ne dediysem tersini görüyorum.
Konuşulanlarla farklı.
Yani bu burada tabii bütün hepimiz hemfikir. Farklı siyasi görüşlerden. Benden Ertuğrul Özkök'e kadar, işte Ahmet Hakan'dan muhtemelen başkalarına kadar burada hakkaniyetli olmayan bir bakış var. Ama bir üçüncüsü de şu tabii, Türkiye'nin sabıkası çok. Mevcut AK Parti iktidarının sabıkası çok. Ve işte yolsuzluk dosyalarıyla bu darbe girişimlerinin iç içe girmesi gibi karmaşık durumlarda alınan Türkiye içi pozisyonlar Batı'ya çok farklı bir biçimde yansıdı. Dolayısıyla Türkiye'nin hastalıkları, kendi içinde ana sorunları görme, onlar etrafında bir çözüme ulaşma çabasının olmayıp bir kör dövüşünün yaşanması Batı basınına da bu şekilde yansıyor diye düşünüyorum.
Son soru. Şimdi şu anda hala meydanlarda insanların olduğunu biliyoruz. AK Parti hükümetinin, Cumhurbaşkanı'nın bir siyasi birlik yaratma çabasına da şahit oluyoruz. Beştepe'de liderleri toplaması dahil olmak üzere buna. Ama bu arada yapılan bir iki açıklama var. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan Topçu Kışlası'nı yapacağız diye bir açıklama yaptı. Evet. Tam da darbenin sıcak olduğu bir dönemde.
İkinci günü.
Dün de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan benzer bir açıklama geldi. Buradaki bu birliği bozma ihtimali ya da bir güvensizlik yaratması açısından nasıl bakmak lazım? Bir de bu birlik ne kadar devam edebilir? Yani şimdi vallahi bir de Genelkurmay ve MİT Cumhurbaşkanı'na bağlansın talebi var mesela.
Yani şimdi bunu bilemem. Bu hava ne kadar devam eder? Etmesini arzu ederiz. Etmesini temenni ederiz. Burada bir kuruluş yaşanacaksa bu kuruluşun ortaklaşa yapılması, çatışmasız, dövüşmesiz yapılması, sadakat değil liyakat prensipleriyle devletin ilkelerinin oluşturulmasını herkes arzu eder. Bu da ancak bir demokratik konsensüs içerisinde mümkündür. Bir siyasi partinin kendi görüşlerini diğerlerine dayatmasıyla yol almak çok zor. Alabilirsiniz, o gücünüz olabilir ama buradan huzura eremez. Şimdi birincisi bu, bunu bilmiyorum. Ama Türkiye'nin duran ana sorunlarının yeniden devreye gireceğini sanıyorum. Yani bir darbe girişimi oldu ve darbe girişimi karşısında demokratik ve siyasi alan birlikte davrandı diye kendi aralarındaki farklılıkların da ortaya kalkacağını sanmıyorum. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık sürecinden vazgeçmeyecektir, değil mi? Şimdiden Genelkurmay'ın Cumhurbaşkanlığına bağlanmasını istemesinin gösterdiği gibi. Herhalde Kılıçdaroğlu da parlamenter sistem ısrarından vazgeçmeyecektir. Üslup açısından bu nerede durar, nerede biter bunu bilmiyoruz. Ama örneğin daha ikinci günü darbenin Taksim'den söz etmesi Erdoğan'ın hakikaten çok... Nasıl söyleyeyim, üzüntü verici lafı biraz fazla ama çok şaşırtıcıydı. Yani ondan beklenmeyen ya da bir rasyonel siyasetçi davranışının olmaması gereken bir açıklama, tam bir yarayı kaşımak gibi. Burada haklılık, doğruluk değil, farklı pozisyonlar var ama daha sonra tekrar etmedi. Belki de kendisi düşündü, belki de uyardılar. belki de bazı küçük değişiklikler siyaset tarzında, karar alma tarzında önümüzdeki günlerde devreye girer. Ama bununla olumlu bir çırpıda evet olacak bir yanıtını vermek mümkün değil. Şimdi askeri otoritenin yeniden inşası özellikle çok önemli.
Evet.
Şimdi bu Genelkurmay Başkanlığı'nın Erdoğan'a bağlanmasının bence bir anlamı yok. Yani önerilen bir anlamı yok. Ne demek bu? Biz bir parlamenter sistemdeyiz. Ya başbakana bağlı, ya cumhurbaşkanına bağlı. Ne fark eder diyebiliriz. Ya da şu anda etkin olan, yetkili olan başbakansa başbakana bağlı olması gerekir. Demek gerekir. Yani böyle tek tek kalemler üstünden ona bağlansın, bu bana bağlansın şeklinde değil de yarın da onda onu yazmaya çalışıyorum, yazdım da. Yani bir belli bir sistematik içinde askeri kurumun yeniden yapılandırılması ve asker sivil ilişkilerinin gözden geçirilmesi lazım. Askerin içerisindeki bu tehlikeli dokunun, siyasi dokunun bertaraf edilmesi ama askerin de aşırı siyasallaşmaya kapanması lazım. Zor bir ödev. Bu ödev dediğim gibi uzun uzun tartışmayı, konuşmayı
gerektirecek ve
iyice adımlar atmayı gerektiriyor. Evet.
Çok teşekkür ederiz. Orada da ortak akıl lazım ve tartışmak için de uygun bir demokratik zemine ihtiyaç var herhalde. Çok teşekkürler katıldığınız için.
Yok, güle güle.
Çok sağ olun. Efendim Ali Bayramoğlu'yla konuştuk. Yeni Şafak gazetesi yazarı. Son işte bu darbe girişiminden sonra kendisi de Fethullah Gülenci olmakla suçlanıp Twitter üzerinden de Sabah gazetesi yazarıydı herhalde. Onunla ciddi bir polemiğe girmişti. Yazdığı yazılarda amacının dışına çıkması ihtimali üzerinde de duruyor bu olağanüstü yöntemlerin ve olağanüstü durumun. Ona da dikkat çekiyor. Ayrıca askerler içindeki Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki Fethullah Gülenci yapılanmanın nasıl ortadan kaldırılacağının da iyi hesap edilmesi gerektiği konusunda ciddi biçimde uyarıyor. Çünkü sayının çok fazla olma ihtimali, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilenlerin dışında da bir yapılanmanın hala içeride kalma ihtimali üzerinde duruluyor biliyorsunuz. Belki Bayramoğlu'nun söylediği en önemli noktalardan birisi, bir düşünceyi savundu diye kimseyi darbeci olarak adlandıramazsınız. Adlandırırsanız buradan bir birlik, buradan bir barış havası çıkmaz. İşte Nazlıcan tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıkması birazdan çıkacak. Bülent Mumay'ın adli kontrolle serbest bırakılması, bütün bu gazetecilere, gazetelere ve televizyonlara yönelik alınan önlemler Türkiye'nin bu sürecinin daha da zor geçmesi konusunda işaretler olarak algılanabilir. Bir de Batı niye anlamıyor Türkiye'yi sorusu vardı ki o da sabıkalarından dolayı olabilir değerlendirmesiyle geldiği yanıtı. Anlatıyoruz gazetecilere Türkiye'deki durumu, gittiklerinde farklı bir şey yazıyorlar dedi Ali Bayramoğlu. Gerçekten geçmişte yaşananların da bugün Batı'nın Türkiye'ye tereddütlü bakmasında çok ciddi etkisi var. Şu Amerika krizini konuşalım şimdi.
Genelkurmay Başkanı'nın karargahı odasına girip çıkabilen isimlerden biri olduğu ve girip kendisini enterne etmede ilk görev yapan subay olduğunu biliyoruz.
Ozan yanında ne geziyor ertesi gün?
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle.
Durup dururken Amerika Birleşik Devletleri ile yeni bir krizin işareti de verildi. Amerika'dan yapılan bir açıklama. Tuhaf olarak değerlendiriliyor Türkiye'deki darbe girişimiyle ilgili. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel'den bir açıklama yaptı Joseph Votel. Amerikalı komutan FETÖ'nün darbe girişiminden çok Amerika'nın bölgedeki operasyonlarını etkilemesinden endişe duyduğunu söyledi. Wall Street Journal gazetesinde yer aldığı haber, Votel darbe girişimi sonrası tutuklanan terör örgütü mensuplarını da Amerika ordusunun yakın müttefikleri olarak gördüğünü söylüyor bu Wall Street Journal'daki habere göre. Şöyle devam edelim. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin başarısız olmasının ardından ikili ilişkiler adına endişeli olduklarını söylüyor Amerikalı komutan. Amerika'nın bölgedeki operasyonlarının zayıflayacağını da iddia ediyor. Darbe girişiminin ardından Amerikan ordusunun Türk ordusundaki birçok yakın müttefikinin hapse konduğunu söylüyor. Amerikalı general birçok Türk lider bilhassa askeri liderlerle şüphesiz ki ilişkimiz var. Bu ilişkilerin nasıl etkileneceği konusunda kaygılıyım cümlelerini kullanıyor ve gün boyu bunun üzerinden tartışma devam ederken akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Gölbaşı'nı ziyaret ediyor ve o ziyarette kendi üslubuyla gerçekten çok sert ve önümüzdeki dönemde de tartışmaları alevlendirecek bir açıklama yapıyor. İşte Erdoğan'ın açıklaması.
Ne yazık ki Amerika'da önemli bir makamda olan general veya amiral kalkıyor, irtibat halinde olduğumuz üst düzey komuta kademesinde olanlardan içeri alınanların olduğunu görüyorum. Bunu söylüyor. İnsan biraz sıkılır ya. Bunun kararını vermek senin haddine mi? Sen kimsin? Bir defa haddini bileceksin. Sen benim ülkemdeki yapılan bir darbe girişimine yönelik kalkıp bu darbe girişimini püskürten bu devlete teşekkür edeceğine, demokrasi adına teşekkür edeceğine, tam aksine darbecilerin yanında yer alıyorsun. Zaten darbeci senin ülkende. Darbeciyi senin ülkende zaten besliyorsunuz. Ve bu açıklamalarla da kendinizi açığa çıkarıyorsunuz. Türkiye bu oyunlara gelmiş.
Bu kendinizi açığa çıkartıyorsunuz bölümünü biraz açalım. Seste birazcık tabii ki süreyle ilgili endişelerden daha kısa olarak verdik size ama açıklamayı söyleyeyim. Bu tür açıklamalar, bu işin arkasında kimler olduğunu, üst aklın kim olduğu, bu açıklamalarla kendinizi açığa çıkartıyorsunuz, açığa veriyorsunuz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani üst aklın Amerika olduğuna ilişkin şüpheleri kuvvetlendiriyorsunuz diyor. Türkiye bu oyuna gelmeyecek diyor. Şu gördüğümüz binayla, bu yaptıkları tahribatla bunlar bizim sakalımızı kestiler. Sakal kesildiğinde ne olur? Arkasından daha kuvvetli gelir. Cümleleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Burada dikkat çekmek istediğim husus şu. Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'nin üst aklın Amerika olduğuna ilişkin önemli bir açıklama yapmış olduğu tartışılacak bir açıklama. Bu açıklamayı önümüzdeki günlerde de tepkiler gelecektir ama şimdi az önce son dakika haberi olarak duyurduk. Bülent Mumay gazeteci adliyedeydi, ifadesini verdi ve adli kontrol ile serbest bırakıldı savcılıktan. Bülent Mumay'ın abisi Cengiz Mumay şu anda telefon attığımızda. Cengiz Mumay geçmiş olsun.
Merhaba Yavuz Bey, nasılsınız?
Teşekkür ederim. Görüşebildiniz mi Bülent'le?
Henüz görüşemedik. Bülent de serbestlik, denetimli serbestlik talebi. Diğerlerini de 20 kişiye, diğer 20 gazeteciyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk yapıldı. Muhtemelen yarım saat, bir saate kadar Bülent zaten özgür kalacak.
Ama diğerleri henüz için herhalde karar farklı verilecek. Peki Bülent...
Karar farklı verecek. Evet efendim.
Artı bir yani işlem devam ediyor diyelim. Umarım ki onlar evet. da aynı şekilde serbest bırakılırlar.
Formalite devam ediyor. Evet efendim.
Formalite
evet.
devam ediyor. Bülent Mumay'a ne sormuşlar? Yani bütün Türkiye bunu konuştu dün akşamdan beri. İşte Twitter'dan kampanya da düzenlendi gazeteciler arasında. Yani cemaatle bir bağlantısının söz konusu olmadığını hemen hemen gazetecilerin %60-72 ben de beraber çalıştım. Tanırım evet. da kendisini. Herkes buna referans olarak gösterdi kendisini. Ama neden almışlar peki gözaltına ve ne sormuşlar?
Bülent'e ifade sırasında sorulan şu, örneğin Can Dündar'ı desteklemek için Silivri'ye neden gittin? FETÖ'ye üye misin? Bunlar Bülent'e, özellikle FETÖ'ye üye misin sorusu Bülent'e en son sorulacak sorudur. Bülent'in kişiliği, Bülent'in ailesi, Bülent'in mesleki yaşamı belli. Siz de tanık olmuşsunuzdur, beraber çalışmıştınızdır.
Evet,
bu dava içerisinde Bülent bir şekilde monte edildi. Fakat bizim için şu anda önemli olan bunun, bu gerçeğin görülmesi ve Bülent'in biraz aramıza, sivil yaşamına katılacak olmasıdır. Bizim için şu anda çok önemli olan şey.
Pekala, geçmiş olsun diyelim. Kendisine de iletirseniz sevinirim. Geçmiş olsun dileklerimizi. Bülent Mumay'ın abisi Cengiz Mumay'la konuştuk. Bülent Mumay adli kontrolle serbest bırakıldı. Yani muhtemelen haftalık polis karakoluna imza verecek bundan sonra. Muhtemelen yurt dışına çıkışı da yasak olacak ama en azından cezaevinde olmayacak. Diğer gazetecilerin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildikleri bilgisini verelim. İçinde Nazlı Ilıcak da var ve sorulan soru, Bülent Mumay'ın abisinin bize aktardığını bir daha altını çizelim. Can Dündar'ı Silivri'de desteklemeye niye gittin? Binlerce insan gitti Can Dündar'ı o dönemde desteklemeye. Çünkü Can Dündar'ın haksız bir davada suçlandığı algısı hepimizde çok yüksekti. Ve ona destek olmak için ben de gittim Silivri'ye. Başka birçok gazeteci de gitti. Can Dündar'ı destekledi. Sonrasında da dava süreci devam etti. Ne var bunda? Bir mesleki dayanışmayı bir örgütün üyeliği gibi mi değerlendireceğiz? Bu konular tabii önümüzdeki günlerde de tartışılacak. Şimdi Metehan Demir'le yaş kararlarını konuşacaktık. Biraz ben bahsettim. Şu anda telefon attığımızda biraz hem yaş kararlarını konuşalım, biraz da ifadeleri konuşalım isterim Metehan Demir'le. Çünkü çok yakın takip ettiği bir alan askerler ve Genelkurmay ve Türk Silahlı Kuvvetleri savunma alanı. Metehan hoş geldin.
Yavuz merhaba. Öncelikle kusura bakmayın, bir teknik aksaklık oldu telefonla ilgili. Yeni çözdük ama neyse ki yayına katılabildik.
Bu sonuç önemli biliyorsun bu tip durumlarda. Tabii, biz tabii, de az evet. Önce Ali Bayramoğlu'yla hem Türkiye'deki bir olağanüstü durumu konuşma fırsatı elde ettik böylece. Hem de askeri alanda yapılacak yeni reform reform girişimleriyle ilgili kendi düşüncelerini aktardı. Bir reforma ihtiyaç olduğunu söyleyerek. Evet. Ama bu Yüksek Askeri Şura toplantısından çıkan sonuç o reformlara ilişkin bir işaret gibi algılanmadı. Ben de öyle algılamadım. Yani sanki rutin bir şey gidiyormuş gibi veya Türkiye'de bir darbe girişimi olmamış gibi bir sonuç görüyorum ben. Sen ne dersin?
Şimdi Yavuz Oğan bu zaten ben Yüksek Askeri Şura toplantısı süreçteki en önemsiz konulardan bir tanesi. Hı hı. Çünkü çok uzun soluklu bir süreç başlamış durumda. Daha biz Yüksek Askeri Şura gücünde ve şiddetinde ve derinliğinde çok toplantı görürüz. Hı hı. Çünkü daha bu iş sonuçlanmadı. Bu işte kimin dahli var, kimin dahli yok, ne nasıl gelişti, nasıl gelişmedi. Hani sadece
tam bilmiyor muyuz diyorsun ya Metehan?
Yani ben bunun hala hani buradan derinleri var mı, ilerisi var mı, buna çok dikkatli bakmak lazım. Yani bu hala ara ara devlet yetkilileri tehlike geçmiş değil, benim de kafamda soru işaretleri var diyor. Değil mi?
Evet.
Buradan hareketle onların kafasında soru işareti varsa, şimdi ben sana çok net bir şey sorayım sevgili Yavuz Oğan. TSK'nın yapısını falan hep konuşacağız da. Al ilk günden beri ifadeleri basına yani doğru olduğundan şüphe etmediğimiz artık normal savcılık ifadelerini, generallerin, amirallerin yan yana koy. O kadar birbirine çelişen şeyler var ki.
Hepsinde burada biz üzerinde durmaya çalıştık gerçekten. Aynı olayı nasıl farklı anlattıklarını dinleyenlere aktarmaya çalıştık. Bak, gerçekten büyük çelişkiler var.
Tabii ben mesela şunu özellikle belirtmek istiyorum. Mesela o geceden itibaren ben bununla ilgili çok geniş bir yazı yazmayı da düşünüyorum açıkçası. Bugüne kadar çok yazdık ama genel bir toparlama. O akşamdan itibaren 15 Temmuz gecesindeki o büyük ihanet saatlerini itibaren düşünelim. Şimdi o gün gerçekten demokrasi için hiçbir şeyi düşünmeden, her şeyi göze alarak ülkesi için sokağa çıkan bir halk var.
Evet.
Kahramanlar var, polis var, duran bir medya var, değil mi?
Doğru.
Büyük bölümü.
Düzgün.
Herkes duruşunu sergiledi ve bu darbenin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğine dair en net duruş sergilendi. Yavuz, o gün, şimdi Genelkurmay dün açıklama yapıyor. Bugün hemen ben iki gün evvel yazdım gerçi ama onu biraz genişletelim. Diyor ki Genelkurmay, şurada hem de saatler önce, işte diyor bu diyor, TSK'nın diyor %1.5 diyor.
Evet.
Türk Silahlı Kuvvetleri içinde vatanını milletini seven kahramanlara kimsenin zaten laf söylemek yok. Onları biz Güneydoğu'da biliyoruz değil mi? Bu ülke için ne fedakarlıklar yaptığını hep tarih boyunca biliyoruz.
Ama 1.5 diye de kandırmayın bizi diyorsun.
Tamam şimdi 1.5 demeyelim, özgür ağırlık diye bir şey var değil mi?
Evet.
Densite diye bir şey var. %1.5 ama komuta, yüksek komuta kademesinin %44'ü Yavuz.
Evet.
Yani öyle erlere falan sayıyı vurursan toplam er sayısıyla şununla bununla sivil memur falan filan doğru 750.000 o zaman %1.5 yapıyor. Ama sevgili Yavuz, general amiral sayısı üzerinden bakarsan 10 gündür aynı şeyi söylüyorum. 1/3'ünden fazlaydı son tutuklama.
Yaklaşık işte, yarısı yani.
%44-45 hatta. Şimdi buna bakıp bunun üzerinden yürümemiz lazım. Sen çok güzel söyledin, hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor sanki her şeyde. Çok şey var. Kimin suçlu, kimin suçsuz olmadığı ile ilgili çok dikkatli olmak lazım. Ben generallerin, amirallerin açıklamalarını yan yana koyuyorum. Hala benim kafamın yatmadığı çok şey var.
Akın Öztürk suçlu mu, suçsuz mu?
Bu iş yani sadece bir FETÖ terör örgütü mü? FETÖ terör örgütü ötesinde dur ben bir başlasın duruma göre hareket edeyim diyenler mi var? Değil mi?
Metin Gürcan'ın bu konuda...
Gelişmeler de güzelmiş. Ben gözü gözümü yumayım diyen mi var?
Metin, ben sana bir şey sorabilir miyim? Metin Gürcan'ın bu konuda çok affedersin güzel bir yazısı vardı. Benzetme benim yani son dönemde kafamın yattığı en net benzetmelerden birisiydi. Bir tren olarak düşünün diyor. Lokomotif Fethullah Gülen cemaati, onu görebiliyoruz. Ama o trenin arkasına eklemlenmiş vagonlar var. Kimisi terfi için, tayin için, kimisi kariyer beklentisi için, kimisi bu hükümette kızdığı için. Ama farklı farklı vagonlar ve o vagonlara binenler, inenler var diye bir benzetme yaptı. Bilmiyorum. Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı da yaptığı için sözleri önemliydi.
Şimdi doğru, çok yerinde bir benzetme ama Yavuz'cum şu da var. Bak, o gün, hep o gün yani gerçekten merkezden, olayın sıcaktan uzaklaşırsak, olayın gerçekten ciddiyeti dağıldı. Hep orada durmaya çalışıyorum ben. Köprüde kaç asker vardı hatırlıyor musun? Türkiye'yi ayağa kaldıran bu.
Valla bilmiyorum 50 miydi 60 mıydı? O civarda bir şeydi yani mi? Evet çok sayıda değildi.
Oraya o halk kahramanca giderken, peki o kadar net duruş sergileniyorsa değil mi Yavuz?
Evet, evet.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin durucu, durdurucu ve vurucu gücü neredeydi? Hani değil mi?
Doğru.
Yani, ya bu halk gitmiş canını ciddişine takmış. Orada kendini ateşin önüne atmış.
Ki 1. Ordu Komutanı'nın da darbenin içinde nerede olmadığı kesin.
Hayır.
Üstelik.
Onun için söylemiyorum. Oradaki o birlikler, hı-hı, nerede? O hava kuvvetlerinin o saatlerde mesela diyorlar ki o saatte normal rutin uçuş. Yavuz biz yıllardır sen de ben de biz çok izledik askerleri. Cuma akşamı rutin uçuş falan olmuyor. Gece uçuşu Türk Hava Kuvvetleri'nde salı ve perşembe geceleri olur.
Evet.
Tamam. Ve o saatten sonra 21.30 22'den sonra gece uçuşu falan filan olmaz. Pilotlar işlerini bitirdikten sonra evlerine erken 10-10.30 gibi de evlerinde olmuş olurlar.
Evet.
Yani öyle kimse cuma gecesi rutin uçuş faaliyeti vardı falan diye kimseyi kandırmasın. Böyle bir şey olmadığını herkes bilir. Ben 1. Ordu Komutanı hareketli. 1. Ordu Komutanı belki başına emir verdi. Kimse dikkate almadı. Yani bunların hep üzerine gitmek lazım.
Bugün var bir ifade, bir kor generalinin ifadesi, kor generali ilişkin ifade. 4 saat sonra Genelkurmay Başkanı'ndan gelen talimatları birliklere ulaştırdığına ilişkin belli ki ara kademelerde bu işleri destekleyenler ve emirleri tabii yerine ulaştırmayanlar var. Bakıyorsun
Binali Bey, Binali Yıldırım'a diyorlar ki uçakları durdurun, karşı hareket yapın, yazılı emir ver.
Yazılı emir ver diyor. Yani ben sana gösteririm deyip kapatıyor. Ayrıca Genelkurmay Başkanı hava sahasını kapattırıyor. İkinci başkana talimat veriyor. Hava Kuvvetleri Komutanı'nın hava sahasının kapatıldığından haberi yok. Değil mi? Metehan Demir'in sesi gitti herhalde. Gerçekten çok soru işareti var bu ifadeler üzerinden baktığımızda ama son gelen ifadeleri de konuşacağız. Alo. Metehan geri geldi. Metehan, Hava Kuvvetleri Komutanı'nı söylemiştim. Genelkurmay Başkanı hava sahasını kapatıyor. Hava Kuvvetleri Komutanı'nın haberi yok.
O sırada düğünde.
Düğünde.
İstihbarat
da eşinden alıyor.
İstihbarat 4'te geliyor. Altta Genelkurmay'da toplantı var. Düğün akşam başlıyor saat 8:30-9'da. Sonra Hava Kuvvetleri Komutanı nereye gidiyor? Ha bir de mesela uçaklar kalkacak. Ülkede darbe yapacak. Alçakça halkına saldıracak. Bununla ilgili ben burada bir şey daha düzelteyim. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu diyor ki MİT'e gelen istihbarat bir suikast olacağı şeklindeydi. Yavuz ben bunu iki kere teyit ettim. Çok güvenilir kaynaklardan teyit ettim. MİT'e gelen istihbarat darbe olacağı yönünde hazırlıkların dikkat çektiği, bu yönde dikkatli olunması şeklinde.
Bu konu hemen hemen resmileşti gibi. Ben Davutoğlu'nun o açıklamasını tam anlayamadım. Çünkü MİT'e bir tane yarbay değil mi? Kara Havacılık Okulu'ndan bir yarbay gelip
tabii,
böyle
tabii
bir şey söylüyor.
Net. Yani
çok netleşti bu. Evet.
Davutoğlu niye böyle bir açıklama yaptı bilmiyorum. Suikast falan filan değil. Zaten suikast da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verilmemesi vahim çarpı 10. O zaman.
Zaten de, evet.
Ya böyle bir şey olabilir mi?
Şimdi bu kadar böyle bir dağınıklık hali var. Bu dağınıklık halinde sorumlu iki tane orgeneral mi dün istifa ettirilen? Ya böyle evet, ben evet anlamıyorum yani bu pek böyle hani insanı şey yapan rahatlatan bir durum değil.
Ben askeri şura toplantısı öncesi kamera teker generallerin önünde dolaşıyor ya yüzlerini
evet,
çekiyor.
Evet.
Lütfen yüzlerine bak. Öyle yüzler var ki işlerinde. ya ben o kadar çok şey biliyorum, o kadar çok şey söylemek istemiyorum ama bu bataklık bizi de boğar mı diye o kadar endişe var yüzlerinde. Mesela polis Akar'ı getiren helikopterin pilotunun sonra döndüğünde Etimesgut'a gözaltına alındığını biliyor musun darbe iştirakta?
Ay, çok çarpıcı, bilmiyordum gerçekten. Hulusi hani Akar zaten Mehmet Dişli ile beraber geliyor. Mehmet Dişli de başbakanlıkta gözaltına alınıyor.
O da evet. Şimdi darbe azmettiriyor. Pilotları da döndüğünde alıyorlar. Şimdi böyle bir durumda sen kuzuyu kurda teslim eder misin? Genelkurmay Başkanı'na git der misin? Bir de Yavuz bugüne kadar hiç mi bir hani MOBESE, Genelkurmay'ın karargah önü komuta katından falan bahsediyorum. Çıkarken değil mi kapı ağzı?
O görüntüler yok yerine. Evet.
Bir tane bir şey yok.
Ama zaten o görüntülerin olduğunu biliyoruz. Şundan biliyoruz. Genelkurmay'da bu izleme odasında bir teğmenin ifadesi var. Yani bütün olayı Genelkurmay Başkanı'nın odasında izlediklerini falan da anlatıyor.
Gördük
yani
bunların kayıtları hava var. Hava kuvvetinde evet. De var. Tabii hava kuvvetinde de böyle ifadeler var. Orada gördük o gece izledik. Oradan garip bir şey olduğunu falan diyor. Ve bunları şu ana kadar bir sürü görüntü izledi Türk halkı. Bunları da bir görsek. Herkesin kafasının soru işareti gitti. Yani kim kimi tutukladı? Kim azmettirdi? Kim azmettirdi? Şu an itibariyle hani bu bir cadı avına mı dönüyor? Suçlular aramızda mı değil mi? Bunlara hep bakmak lazım. Bu sadece bakama. Sağlık kuruluşunun yapılanma deniyor ya.
Evet.
Önemli olan mevcut okulları kapatmak değil Yavuz. Mevcut okullarda gerçek disiplinin ve kontrol sisteminin sağlanması. Sen aldığın adama dikkat etmezsen, yıllarca göz yumarsan.
Soruları çaldırırsan.
Ben sana söyleyeyim. Tabii ben sana söyleyeyim. Bu iş sadece görevde olan muvazzaf paşalarla kalmaz. Bu iş emekli eski büyük komutanlara kadar gidecek. Bak dediğimi unutma.
Necdet Özel'den bahsediyorsun.
Göz yumaya kadar gidecek. Yani zamanında bağıra bağıra gelen bir sistemdi. Tabii tabii bazen görevde ihmalden noktalara kadar gidecek. Ben hani isim özellikle telaffuz etmiyorum ama bu iş daha yeni başlıyor. Yıllarca kaç tane Genelkurmay Başkanı'nın ses kaydı var, değil mi? Şunlar var buna. Bunların evet. Nasıl dinlendiği falan hiç kimsenin dikkatini çekmemiş mesela. Hiçbir şey olmamış gibi. Millet bunlar yeni mi çıktı? Okulları kapatmakla falan olmaz ki bu. Mesela diyorlar ki askeri birlikleri şehrin dışına taşıyalım. Tamam.
Ben zaten vallahi 15 yıl önce de duymuştum bunu. 20 yıl önce de duymuştum. 5 yıl önce bir daha duymuşumdur herhalde.
Birlikleri şehir dışına taşıyorsun da uçaklar Diyarbakır'dan geldi biliyor musun Ankara'ya? Uçaklar Diyarbakır'dan geldi.
Menzillerini kısalım, 200 kilometreyle sınırlı tutalım, hepsini sınıra koyalım.
Mesela Çin'e falan mı taşımak lazım uçakla hiç gelemesinler diye. Yani bunları söylerken çok mantıklı, çok dikkatli düşünüyoruz. İçerideki hainleri bulan bir sistematik. Bu neden Almanya'da olmuyor mesela? Değil mi Yıldız? Git orayı evet. Araştır. Okulu kapatmak yerine git İngiltere'ye bak. Git Fransa'ya bak. Git Amerika'ya bak. Orada git sistemleri araştır. Nasıl vatanını milletini asla kurşunlarıyla vurmayacak. Değil mi? Halkını ateş etmeyecek, polisini şehit etmeyecek adamlar yetiştirdi. Ona bakmak lazım. Yani atı tutmaya gelince bizden iyisi, güzeli, süperi yok. Peki. Ama bu şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri bu darbede en büyük darbe Türk Silahlı Kuvvetleri. İçinde aslan gibi görevini yapan fedakar evlatlar darbe yemiş.
3 subay sonra intihar etti zaten yani bu olaylara dayanamayıp.
Yavuz, benim bir arkadaşım diyor ki bir tane diyor Bermuda diyor şortum var diyor, yasın diyor. Hı hı. Korkudan diyor, attım onu diyor, çöpe gitti diyor. Şaşırıp yeriz diyor. Beni diyor kaçak asker sorarlar diyor, kamuflaj. Beslenme. Kaçak asker sorarlar diyor. Tabii hem de şeyden arıyor. Muğla tarafından bir yerden. Aman diyor şu geldiğimi söyle bak. Çocuğun askerlikle bir alakası yok ama. Hani algı çünkü onu giyse kaçak asker deyip operasyon yapacaklar yani. Silahlı kuvvetlerdeki üzerindeki şüphe bulutu. Tabii çalanın hiçbir suçu yok anlamında. Zaten bu alçakça hareketten başladı ama dağılması için çok uzun süre geçecek. Ama bununla ilgili algı yönetiminin çok iyi yapılması, bunun cadı...
Peki dağılabilecek mi Metehan? Asıl önemlisi o. Yani dağılabilecek mi? Şu anda hep kripto cemaatçi, hayır, kripto işte örgütçü falan diye bahsediliyor. Öyle korkunç ifadeler var ki 2005, 2006, 2004, 2003 burada verilen sorulardan, çalınan sorulardan... cemaatten olmayan öğrencilerin zor kullanılarak veya zorlayarak okullardan atılmasından, o günden bugüne cemaatten işte personel daireleri, yetkilileri vasıtasıyla kendi elemanlarının yükseltilmesinden gibi gibi inanılmaz iddialar var. Bu iddiaları biz söylemiyoruz. Yani bunların hepsi yine askeri kaynaklardan geliyor. Bu kolay bir şey değil herhalde çözmek. Şu anda kim sağına bakıyorsa tereddütlü, kim soluna bakıyorsa tereddütlü. Bir dakika, kim bu? Darbeci mi değil mi? Fethullah Gülenci mi değil mi? Yani bu kaygıyla askerlik görevi pek eşleşmiyor gibi geliyor bana.
Tabii tabii. Ben neler, herkes bizimle saldırıyor. Neler neler yazıyorlar. Görüyorum canım. Yani sana yazıyorlar, bana yazıyorlar. Görüyorum. Mesela ters, hep düşünüldüğü gibi düşünmek zorundasın. Mesela arada bir, ama buna dikkat edin. Biliyordum zaten senin şakist olduğunu şunu. Bir dakika. Bir dakika. Kimse bu ülkede, Türkiye Cumhuriyeti'nin haricinde bizi, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafı haricinde göstermek en büyük alçaktır seni, beni. Biz önce bu ülkenin tarafındayız. Bizim tarafımız yok.
Ali Bayramoğlu Fethullah Gülenci ilan ettiler az önce.
Ya, o neler yazıyorlar. Evet. Bana da biraz Denizli askeri sesini.
Ya ama yani öyle şey.
Herhalde 10 kilometre bile yaklaşmış. Velev ki okudum Yavuz. Okumadım ama velev ki okudum. Ama bu mudur yani? Gördük dediğim Bülent Mumay'dan da.
Şimdi Bülent Mumay'a kardeşiyle konuştuk az önce, senden önce.
Evet.
Onun anlattığı, niye sordukları sorulardan birisi, niye Silivri cezaevine Can Dündar'ı desteklemeye gittin sorusu. Yani bu tabii işi iyi, emniyet işlemleri sırasında tansiyonu düşmüş, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılacakmış. Dünden beri herkes diyor ki arkadaş 80 yaşında hasta bir adam, niye böyle bir şey yapıyorsunuz, niye gözaltına alıyorsunuz, savcılığa davet edin, soracağınız bir şey varsa sorun diye uyarmaya çalışıyorlar. Bugün gelinen noktada 80 yaşında şair, yazar ve bir örgüt bağlantısının olabileceğine kimse ihtimal vermiyor. Gözaltına alıyorsun, ilaçlarını verdirmiyorsun. Sonra da tansiyonu düştü, ifadesini alıp serbest bırakacağız. Ya bunlar
bu,
tabii hep soru işaretlerini
artıran şeyler. Mesela önceden husumetim var. Başka bir şekilde bunu bu darbeci alçaklara yamayayım. Bundan ben öcümü alayım. Bir şekilde onu ekarte edeyim. Muhalif olduğu için.
Ya bunu yapan, bunu yapan bu süreçteki soruşturmalara en fazla zararı veren kişidir. Yani onun kriptocu olup olmadığına bakmakta büyük fayda var diye düşünürüm ben.
Müthiş. Evet, aynen katılıyorum ben. Sana bu kriptocu lafı da gündemdeki son moda laf.
Son moda.
Yani kriptoyu çözebilseydik zaten bu içimizde hainlerin nasıl sızdığını ortaya çıkarırdık. Türkiye vallahi çok, sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yoğunlaşıyoruz ama Yavuz, Türk Silahlı Kuvvetleri haricinde devletin tüm kurumlarında ciddi bir şüphe var. Bak şimdi insanlar döndüğü zaman eğer aklanmış, bu psikolojiye ne kadar görevlerini yapabilirler en başta TSK.
Evet.
Aileleri bunu ne kadar kaldırabilir, bu psikolojiyle çevreleri, yollanış ile ne kadar zedelenebilir. Ya bunları hep düşünmek lazım. Ya da ileride tamamen temizlenmene dair devletin gerçekten garanti vermiş lazım. Yoksa herkes birbirine aynı yerde yan gözle bakacak. Bu kesin ondandır, bu kesin bundandır. İleride bu hatta daha da istismar edilmeye çalışılacak, kullanılmaya devam edilecek. Bunları hep üzerinden gideceğiz. Yani TSK bugün işte Cumhurbaşkanı'na bağlanacak, MİT bağlanacak, işte o Akıncı üssü kapatılacak. Bana kalırsa benim teklifim vardı. O saldırılarda halkı katleden, o alçakların kullandığı silah araçlarının hepsi envanterden çıkarılsın, satılsın, ne yapılırsa yapılsın diye. Ama fakat Yavuz'cum, bunun ötesinde bizim çok daha iyi bir denetim, disiplin ve kontrol sistemi kurmamız lazım. Bu bir baskı sistemi değil. Ama kimi aldığına dikkat etme sistemi. Herkes nasıl yapıyorsa git araştır. Bak, bu ülkede çok büyük hain olduğu gerçeğini kabullenmeniz lazım. Çok varmış. Çünkü halkını ateş etmenin ya ötesi yoktur daha. Daha
ya bu,
yoktur.
İşte bu bir terör eylemi yani. Öyle
bakmamız çünkü lazım. Ben bir telsiz konuşması gördüm.
Hı hı.
Diyor ki, efendim külliyenin çevresine halk toplanıyor, ne yapayım?
Sık diyor.
Bizden olmayan herkes düşmandır. Vurun diyor.
Evet.
Yani bu cümle o kadar benim böyle binlerce kafasama kasında o kadar alçak adi bir cümle ki bu.
Ya zaten bunun sonucunu
nasıl
yaşıyorsun.
Oluyorlar? Ha, bir de şu var. Esas acı olan ne biliyor musun? Şu ana kadar 9000 civarında TSK personelinden bahsediliyor değil mi? Hem de üst komuta kademesi.
Evet.
Yavuz, bir tanesi mi açık vermez ya bugünle ilgili?
Çok enteresan.
Yani ilk eline 2 saat kala geliyor haber. 3 saat kala. Ama bir tanesi mi vermez? En son bana birini söyledi. WhatsApp'ta görülme şeyleri, saatleri öğlen bir grubun ana planı 12-15 falan filan deniyor. Ya bunlardan bir tanesi mi açıklanmaz? Bir tanesi mi sızılmaz? 9000 kişilik dev bir çete var. PKK'nın 5000 olduğundan bahsediyoruz burada. Kanuni evet. Terör örgütünün. Evet. 9000 kişilik bir terör örgütü var. Başka bir şey değil bu zaten. Yavuz ya bunu açıklayamayız. Ve sen en ufak bir şey haber alamıyorsun.
Ve hiçbir değişiklik de yok.
Ilgili muazzam bir operasyon mesela gerçekleşti 80 yaşında.
Diğer tarafta da hiçbir değişiklik yapmıyorsun. Yani bu haber alınmıyor. Yani sorumluluğuyla ilgili herhangi bir hareket yapmıyorsun.
Olmaz öyle.
Sıkıntılı bir dönem var.
Kapatmaz.
Bakacağız, takip edeceğiz. Metehan Demir, çok teşekkürler katıldığın için, yorumların için. Çok sağ ol. Gazeteci Metehan Demir'le konuştuk efendim, bu süreci, ifadeleri ve aslında sürecin gidişatıyla ilgili kaygıları da birlikte konuştuk. Yeni bir yapı kurulması gerektiği konusunda hemen hemen herkes hemfikir ama bu yeni yapı kurulurken mutlaka demokratik bir zeminin olması ve ortak aklın işletilmesi, tartışılması, suçlanmadan tartışması gerekiyor insanların. Saygı Öztürk'ün bir haberi vardı bugün. O köşe yazısı enteresandı. Onun için ona ilişkin bir iki cümle edeyim size. İhraç edilmeyen yaverler ve emir subayları itirafçı olmaya ikna ediliyor diyor Saygı Öztürk. Hem bir takım kaygıları dile getirmiş köşe yazısında hem de bu konuyla ilgili elindeki bilgileri. Şöyle diyor, darbe girişimi gecesi öykülerini dinledikçe bazı komutanların haksız bir biçimde tutuklandığını da düşünüyorsunuz. Askerlerle konuştuğumuz zaman verilen emri sorgulama olanağının olmadığını öğreniyoruz. Söz gelimi tabur komutanı ya da yardımcısı bir emir veriyorsa bu emri daha üst makamlardan gelip gelmediğini araştıramazsınız. Askeri birliklerin, lojmanların giriş çıkış kapıları belediyelerin çöp kamyonlarıyla, ağır iş makineleriyle kapatılmıştı. O kuşatma hala devam ediyor ve ne zaman kaldırılacağı da belli değil. Lojmanlardan giren çıkanlar gözetleniyor, araçlarına bakılıyor. Sanki orada düşman askeri bulunuyormuş gibi bir hava estiriliyor. Darbe girişiminden sonra Güneydoğu'da da asker kışlasına adeta hapsedildi diyor Saygı Öztürk. Dahası bölücü örgüt militanlarının askerin birlik dışına çıkmamasını fırsat bilip mayınları, el yapımı patlayıcıları döşemeye devam ediyor. Farkında mısınız bilmem, her gün şehit haberleri geliyor ama bunlar duyulmuyor bile. Güneydoğu'daki durum o yöreden gelen bir sesten aktarayım diyor ve şöyle bir serzenişi köşesine almış. Güneydoğu'da işler yolunda gitmiyor. Asker Doğu ve Güneydoğu'da kışlasından çıkmalı. Terörle teröristle mücadele derhal başlatılmalı. Bölücü örgüt her tarafa mayınlar, patlayıcılar tuzaklıyor. Bu barış sürecinin öncesinden çok daha kötü bir tablo ortaya çıkartabilir diyor. Demiş Saygı Öztürk'e. Muhafız Alay Komutanlığı'ndan da bir enstantaneyi anlatıyor. 15 Temmuz akşamına Cumhurbaşkanı Muhafız Alay Komutanlığı'na gidelim diyor. O gün askerlere gece saat 24 civarında eğitim tatbikatı yapılacağı söylenmiş. Sonra darbe girişimi erken alınınca bu kez askerlere 20'ye alındı demişler. Askerler evlerinden çıkıyor. 5 numaralı nizamiyede polislerin çelik yelek giydiğini gören asker eşi, eşinin telefonuna mesaj atıyor. Bir şey mi var diye soruyor. Eşi, IŞİD terör örgütü TRT'ye saldırmış. Yaralılar var. 100 civarında askerle TRT bölgesini korumak için gidiyoruz diyor. Ancak oraya gittiklerinde işin rengini öğreniyorlar. Muhafız Alay Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış, nöbetçi olmamasına rağmen nöbet değiştirip gelen tören komutanı Binbaşı Haydar Aktaş'ın özel kuvvetlerden gelenleri içeriye aldıkları, botanik bahçesine mühimmat yığılmasına seyirci kaldıkları konuşuluyor. İki komutan da görevlerinden uzaklaştırıldı. Dün Muhafız Alay Komutanlığı'nda gözaltındaki bütün komutanların evleri arandı. Bazı asker eş ve çocuklarının da sizin yüzünüzden bunlar başımıza geldi deyip olaya katılan komutanların evlerine saldırdıklarını öğreniyorum diyor. Yani orada kapılar kapalı, kapılarda iş makineleri var ama içeride yaşananlar da enteresan gerçekten. Saygı Öztürk, 1684 general subay ve astsubay arasında neden yaverler ve emir subayı olmadığını da sorguluyor ve buradan yola çıkarak da onların itirafçı olması yönünde bir takım girişimlerin bulunduğu bilgisini veriyor yazdığı yazıda.
Böyle bir terör olayının altına imza atıyor. Bilmiyorum, çok inanması güç geliyor bana.
İnanması güç bence geliyor bana. İnanması güç olan bir şey yok.
Öyle
kim kalkıştıysa, kim genelkurmaydan yayınlanan o emri alıp uygulamaya giriştiyse bu yapının ya üyesidir ya hizmetindedir. Başka açıklaması bunun yok.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle.
Şimdi bu yapılanma asker içinde nasıl devam ettiği biçiminde bir değerlendirme de yapılıyor. Buna ilişkin önemli bir tespit var, onu aktaracağım size. 15 Temmuz darbe girişimiyle açığa çıktı Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ'cü yapılanma. Örgütün kendi adamlarını kritik görevlere yerleştirdiğine ilişkinde bir takım somut tespitler var. Şöyle deniliyor bu analiz haberde. Darbe girişiminden dolayı tutuklanan Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu ve Kara Kuvvetleri Eğitim Doktrin Komutanlığı Muharebe ve Muhabere ve Muhabere Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Metin İyidir'e dikkat çekiliyor. İyidir uzun yıllar Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı ve Genelkurmay Personel Başkanlığı'nı yürüttü. Birçok vatansever subayın üst makamlara bildirmesine rağmen İyidir'in kritik görevlere FETÖ'cü subayları getirmesine üst makamlar sessiz kaldılar iddiası var. 2014 yaşından sonra İyidir'in yerine bu kez yine örgüte dahil olduğu iddia edilen İlhan Talu getirildi. Öte yandan Genelkurmay Personel İşleri Daire Başkanı Uğur Şahin de FETÖ'cü darbe girişimine katılmaktan tutuklanan isimler arasında. Buradan bakıyoruz mesela Tuğgeneral Ahmet Bican Karker 2014 yaş kararında Kara Kuvvetleri Personel Başkanı olmuş, şimdi tutuklu. Tuğgeneral Ali Avcı 2014 yaşında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşleri Daire Başkanlığı'na getirilmiş, yine tutuklular arasında. Sırayla devam ediyor. Yani personel dairesinin bu konuda en kritik noktalardan biri olduğuna ilişkin tespit ve oradan yayıldığı konusunda bir iddia söz konusu. Telefon attığımızda Ali Türkşen var. Emekli Deniz Kurmay Albay. Son günlerde televizyonlarda, tartışma programlarında da çok sık görüyoruz kendisini. Balyoz davası sırasında da gözaltına alınıp cezaevine konulan, Ergenekon davasında 3,5 yıl cezaevinde kalan askerlerden birisiydi Ali Türkşen. Hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
Ali Bey, şimdi iki şeyi konuşmak isterim sizinle. Birincisi aslında çok sık da anlattınız ama yaşla ilgili bölümü bir öne çekmek istiyorum. Yaşta alınan kararlar, kuvvet komutanlarının bütün bu ihmallere ya da ortaya çıkan tabloya rağmen hala koltuklarını koruyor olması bize neyi anlatıyor? Yani böyle bir şey olmamış gibi mi farz edilmiştir sizce?
Şimdi efendim ben tabii biraz daha duygusal bakıyorum. Yani ben kendi anlayışıma göre zaten beni kimsenin emekli etmesine gerek olmaksızın bu olaylarda suç demeyeyim de ihmalimi belki, ihmalimi kabul edip ben vicdanen hiç buraya gelmeden olay istifa ederdim. Yani emekliliğimi isterdim. Çünkü gelebileceğiniz en son noktaya zaten gelmişsiniz. Yani bundan sonra gideceğiniz bir yer yok. Ancak bir kaos, kargaşa ortamı olmasın diye belki devlet büyükleri, devlet erkanı bu yönde bir tasarrufta bulunmuş ya da bu şekilde düşünmüş olabilirler. Şu aşamada bir karışıklığa sebep olmamak ya da toplum üzerinde zaten bunların bakın suçu varmış ki zaten emekli edildiler gibi bir hava olmasın diye bir süre daha birer yıl zannediyorum kuvvet komutanları için en azından.
Genelkurmay Başkanı'nın 2 senesi var.
Genelkurmay Başkanı zaten var. Yani ona ayrıca ben bir şey söylemek istemiyorum. Bence bunu defaten de dile getiriyorum. Yani bu bir takım sıkıntılar belki hukuki anlamda sorulması gereken şeyler var Genelkurmay Başkanı'na. Ben bu karışıklığa sebep olmamak için böyle bir tercihte bulunmuş
olabilir. Belki rasyonel davranmış olabilir diyorsunuz. Anladım. Peki bugüne gelindiğinde 2 hafta geçti bu darbe girişiminin. Terörist girişim bile diyebiliriz herhalde. Sivil insanların üzerine böyle acımasızca ateş edildiği bir dönemi de yaşadık. Türkiye'nin kimyası bozuldu deyim yerindeyse. 2 haftada yapılan araştırmaları, incelemeleri, soruşturmaları, gözaltıları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilişik kesilmelerini nasıl buluyorsunuz? Yeterli mi? Yoksa bu süreç çok daha uzun devam edecek mi?
Tabii efendim. Ben hemen onu o konudaki hem değerlendirmemi hem hassasiyetimi arz etmeyi yerinde buluyorum. Bugün görürseniz. Tabii, öncelikle buyurun. Bir süratle bu tedbir alınması çok uygun. Yalnız bu tedbir alırken ne olur yani buna herhalde yetkililer dikkat ediyordur. Yani kurunun yanında yaş ya da çok böyle küçük bir emare ile insanları yani biz 3,5 ben en azından 3,5 sene yattığım cezaevi dönemini biliyorum. Bir gün bile orada fazladan yani bir gün değil bir dakika kalsanız haksız yere sizin için aileniz için çok zor bir durum. Bunu mutlaka ayırt ettiklerini değerlendiriyorum. Etmelerini hasreten rica ediyorum. Çünkü gerçekten telafisi olmayan dönemler bunlar. Ama böyle bir tedbir alınması zaten kör gözün parmağına, bu işin içerisine girmiş insanlara bir an önce tedbir almaları da çok olumlu. Bununla birlikte elbette tabii bu insanların söylemlerinden, verdikleri bilgilerden, FETÖ örgütünün bundan önceki yapılan araştırmalardan ya da ortaya çıkan ellerinden edinilen bilgilerden anlıyoruz ki aslında uzun süredir bir takım harp okulu giriş sınavları sorularının çalınması, akademi sorularının çalınması, bu kendi taraftarlarına verilmesi söz konusuysa bunun aşağıya doğru daha derinlemesine önümüzdeki dönemlerde 6 ay 1 sene içerisinde araştırılması ve ikinci halka belki üçüncü halka bir takım personelin de silahlı kuvvetlerden ilişkinin kesilmesinin yerinde olacağını değerlendiriyorum ben. Ya böyle de yapılacağını düşünüyorum en azından.
Çok korkunç bir tablo yok mu ortada? İddianamede de yer aldığı için söylüyorum. 94 yılında harbiye giriş sınavı öncesi Türkçe sorularını çalıp ele geçirmişler diyor savcı bir iddianamesinde, Ankara'daki çatı iddianamede. Mensupların harp okullarına o yıl bu sayede kitlesel şekilde soktular. FETÖ üyeleri bundan sonraki her yıl daha fazla sayıda soruyu temin etmiş ve seçtiği öğrencileri verip sınavları kazanmasını sağlamış. Okulda da evet, kendilerinden olanları korumuş, kendilerinden olmayanların okuldan ayrılmaları için ellerinden geleni yapmıştır diyor. Kadroların general ve amiral yapmak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst yönetimini ele geçirmek için soruşturma ve davalar açmıştır. Kendisinden olmayanları düşman kabul ederek özellikle TSK içinde ayıklamıştır diyor. Harp okullarının en çok öğrenci 2007-2013 yılı aralığında alınmıştır. Bu tarih aralığı FETÖ'nün TSK'nın içerisinde en fazla öğrenci yerleştirdiği dönem olmuştur. Harp okullarından 2007-2013 yılı arası atılan öğrenci sayısı 2007 yılına kadar atılan öğrenci sayısından daha fazladır. Sebebi sivil liselerden harp okullarına öğrenci alıp Fethullah Gülen cemaatine kadro açmaktır diyor. Bu rakamlara baktığınızda şu anda 1681 askerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesildi. Sanki generallerde bu %40 civarında oran ama daha alt rütbeli subaylarda daha kısıtlı görünüyor. Bu rakamlara baktığınızda sanki Türk ordusunun %50'si 60'ı subaylar için söylüyorum bu cemaatle bağlantılı gibi bir algı var. Doğru mudur bu? Doğruysa bu kadar büyük bir sorunun altından nasıl kalkılır?
Şimdi şöyle efendim, bu bir kere yani rakamları doğru ortaya koymak lazım. Benim önümde herhangi bir veri olmadığı için sizin dinlediklerinizi, tabii ki sizin anlattıklarınızı özür dilerim, dinliyorum. Bununla birlikte general amiral mevcudunun %50 olması, evet yani çok devasa, korkunç bir rakam.
%44 yani net bir rakam var önümüzde, %44.
Evet evet, 40 yani 40 küsür yani 50'ye yakın, 50'ye bir yakın, evet, rakammış evet. Şimdi diğer alt kadrolarda sizin belirttiğiniz o dönemler zaten kendisini gösteriyor işte. Yani o dönemlerde epey bir insanı bu sistemin içerisine sokmuşlar. Bu tablo gerçekten vahim. Daha vahim olan, eğer bu tabloya siz sırtınızı dönüp de bir şekilde bunu görmezden gelirseniz bu insanların ileride potansiyel net gibi bir tehlike oluşturacağını bilmemiz mümkün değil. Yani bunların tekrar ne gibi bir faaliyet içerisinde bulunduklarını tahmin edemeyiz artık. Bugün bu çılgınlığa kalktılarsa belki intikam kin duygusuyla daha fenasını da yapabilirler. Dolayısıyla çok ince elip sık, sık dokuyarak kimseyi de zor durumda bırakmayarak, kimseyi mağdur etmeyerek bu araştırmalar ciddi bir şekilde yapıldığı takdirde o aşağıya doğru ayıklamanın da yapılabileceğini değerlendiriyorum. Eğer silahlı kuvvetleri biz bu subay açığını nereden karşılayacağız kapatırız diye düşünüyorlarsa, evet, bakın o seviyelerde siz doğru insanı bulduğunuz takdirde kendi milletine, kendi ulusuna bomba atmayacak pırıl pırıl bu ülkenin hiçbir bir evladı yok.
Olmaz olur mu?
Siz onları aldığınız ya, takdirde birkaç sene içerisinde ona vereceğiniz belki sizin istediğiniz o ideal subaylık nosyonu, işte efendim bütün mesleki eğitimi belki sizin istediğiniz seviyede olmayabileceğini de değerlendirebilirsiniz. Ama bunların hepsini lütfen bir kenara koyun. Bunlar teknik detaylar. Yani öz olan, önemli olan kendi milletiyle bütünleşmiş bir kadronun üniforma giymesi. Dolayısıyla bunu da başarabileceklerini değerlendiriyorum. Daha sonra tekrar siz eski sisteminize dönebilirsiniz. Ama bu kadroların mutlaka bu gençlerin, o genç neslin, o dediğiniz tarihler arasında mezun olmuş, harp okullarına girmiş, belki akademilere girmiş, oradan mezun olmuş insanların çok iyi, detaylı bir şekilde incelenerek gerekirse hiç düşünmeden silahlı kuvvetlerle ilişkinin kesilmesinin ben şahsım olarak uygun olacağını değerlendiriyorum.
Son soru Sayın Ali Türkşen, o da şu olsun. Az önce Saygı Öztürk'ün bir köşe yazısını aktardım. Hem lojmanların içinde bizi size bu işlere siz bulaştırdınız diye ailelerin, bazı askerlerin ailelerine yönelik tepkileri olduğunu yazmış. Ama aynı zamanda da askeri tesislerin önündeki işte o büyük iş makineleri, çöp kamyonlarından bahsederek Doğu ve Güneydoğu'da da benzer bir durum var. Asker kışlasından çıkamıyor. Bu da birçok konuda zafiyeti beraberinde getiriyor diye bir yorumu, aynı zamanda oradan şikayeti de dile getirmiş. Uzun süremez herhalde değil mi bu görüntü? Yani bir an önce bir şey
efendim,
yapmak gerekiyor.
Bakın çok şu anda ben size nereden konuştuğumu söyleyeyim. Tam nokta olarak.
Buyurun.
Yıldız lojmanlarının içerisinde hemen girişinde bir kantin vardır burada.
Evet.
Onun önünde hatta Orhaniye lojmanları buranın tam ismi.
Evet.
Orada çok kıymetli silah arkadaşlarım sağ olsunlar beni görünce bir çay içmek istediler. Onlarla beraber oturacakken şimdi telefon konuşmasına geçtik. Aynı şeyi biraz önce onlarla konuşuyorduk. Bakın evet. Hepsinin, hiçbirinin kalbini, yani ruhlarını, yüreklerini ezmemek lazım. Şu anda ben buraya girerken buraya aracımı bırakıyorum. Ben de bir yan sokakta oturuyorum emekli olduğum
evet.
için. Burada araçların olması çok anlamlı değil. Şuradan aşağıya Ortaköy'e iniyorsunuz. Merkez Komutanlığı'nın önünde çok gereksiz bir garip bir takım araçlar var. Bakın siz silahlı kuvvetlerin içerisinde bir temizlik yapacaksınız, doğru. Bir tehdit algısı hala algılıyor olabilirsiniz, doğru. Ama burada hala yani vatan millet aşkıyla görev yapmak üzere hazır bekleyen, çalışan personeli ve onların ailelerinde lütfen ruhlarını ezmeyin. Bunlar çok gereksiz şeyler. Bakın bir lojmanın önünde böyle bir engelin hiçbir anlamı yok. Yani burada tank yok, tüfek yok. İnsanlar içeri girecekler, dışarı çıkacaklar. Yani bu manzaranın bir an önce ortadan kalkması silahlı kuvvetler açısından da, halkımız açısından da, milletimizle bütünleşme açısından da bence sıhhatli olacağını ve bir an önce yapılmasının uygun olacağını değerlendiriyorum.
Çok teşekkür ediyorum Ali Türkçen katıldığınız için, değerlendirdiğiniz için.
Ben teşekkür ederim efendim, sağ olun.
Emekli Deniz Kurbay Albay Ali Türkçen'le konuştuk efendim. Aslında birçok konuda değerlendirme var ama ne olursa olsun mutlaka bir bağlantı varsa, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden en ufak bir bağlantısı olsa bile bu örgüt mensuplarının temizlenmesi lazım. Eksik kalırız. Personel sayısını yetiştiremeyiz ve benzeri kaygılarla hareket edilemez. O personel milletine bağlı ve bomba atmayacak personel mutlaka yetişir. Bir takım eksiklikleri olur ama asıl önemli olan özü işin milletine bağlı olmasıdır dediği değerlendirmesi bu yöndeydi. Ve Saygı Öztürk'ün yazısı, o yazıda lojmanların önündeki iş makineleri ya da askeri tesislerin önündeki iş makinelerinden bahsetmişti ve bundan duyulan rahatsızlığı dile getirmişti asker içinde Saygı Öztürk. Aynısını Ali Türkşen da söyledi efendim. Onun söylediğine göre de Türkşen şu anda bir lojmanın önündeyim ve giriş kapısında yine enteresan araçlar var. Burada tank yok, tüfek yok. Niye bu araçlar var diye herkes soruyor dedi. Bir an önce bu durumda düzeltilmesi gerektiği çağrısında bulundu.
Böyle bir terör olayının altına imza atıyor. Bilmiyorum, çok inanması güç geliyor bana.
İnanması güç
Bence
geliyor bana.
İnanması güç olan bir şey yok.
Öyle.
Kim kalkıştıysa, kim Genelkurmay'dan yayınlanan o emri alıp uygulamaya giriştiyse, bu yapının ya üyesidir ya hizmetindedir. Başka açıklaması bunun yok.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle.
Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Gazetecilerin adliyedeki bekleyişlerinin devam ettiği bilgisini verelim. 20 gazeteci, içlerinde Nazlı Ilıcak da var. Onlar tutuklanmaları talebiyle hakim karşısına çıkacaklar. Bülent Mumay adli kontrolle serbest bırakıldı ve ifadesine başvurulurken sorulan sorulardan birisi Can Dündar'ı desteklemeye Silivri'ye niye gittin sorusuydu. İşte bu gelişmelerde biraz yeni döneme ilişkin soru işaretlerini arttıran gelişmeler. Ve biz bugün 217. programımızı yapıyoruz. Tam 31 Ağustos 2015 tarihinde RSFM'de sizlerle buluştuk ve o günden bugüne de çalışmalara devam ettik. İnanılmaz günler geçirdik birlikte. Gerçekten Türkiye'nin gündemi her gün farklılaştı, her gün farklı bir deprem yaşandı. O günden bugüne her konuda sizi haberdar etmeye, aynı zamanda gelişmeleri birlikte anlamaya, yorumlamaya çalıştık uzmanlarıyla. Yaklaşık 2000'e yakın 2000 olmuştur belki de, 2000'e yakın insanla bu programlarda konuştuk. Canlı yayında sizlere onlar değerlendirmelerini aktardılar. Niye anlatıyorum bunları? Çünkü yorulduk. Çünkü artık yavaş yavaş tatile çıkma zamanı diyoruz. Biz 4 hafta izin istiyoruz sizden. Eylül'ün başında yeniden bir araya geleceğiz. Yine aynı saatte karşınızda olacağız bu mikrofonda ve sizlerle birlikte bu programın devam ettireceğimizi söyleyebiliriz ama biraz müsaade, yorulduk, dinleneceğiz. 4 hafta sonra buradayız diyelim Eylül başında. Şimdilik hoşça kalın. Umarız bu kötü günler çok hızlı bir şekilde geride kalır. Eylül'de bir araya geldiğimizde şöyle güzel şeylerden bahsederiz. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için, bize özen gösterdiğiniz için bugüne kadar. Eylül'de buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın şarkısı da Cem Karaca'dan. İçimdeki gözyaşları. Hoşça kalın.
Bak o zaman resmime, gör akan o yaşları. Benden sana son kalan bir küçük resim şimdi, cevap veremez ama ağlar yalnızlığına. Ve işte arda kalan bir avuç an şimdi, koyup da bir başıma bırakıp gittin beni. Bir gün belki hayattan, geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime, sen yalnız değilsin, biliyorum neredesin. Bu üzerdi beni, yaşasaydım ve görseydim. Benden sana son kalan bir küçük resim şimdi, cevap veremez ama ağlar yalnızlığına. Ve işte arda kalan bir avuç anı şimdi, koyup da bir başıma bırakıp gittin beni. Bir gün belki hayattan, geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime, sen yalnız değilsin, biliyorum neredesin. Bu üzerdi beni, yaşasaydım ve görseydim.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle sona erdi.